2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Yine bir 2x1'de daha teknoloji oyun gündemini ekranlarınıza taşıyoruz. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Daha girişte söyleyeyim. Geçen programdan uzay bilim falan konuştuk ya. Aha. Abi biz konuşmasak daha iyi olacak herhalde. Verdiğimiz bilgilerin %50'si falan hatalı.
Öyle mi?
Tabii.
Bak
şey,
verdiğimiz değil. Verdiğim bilgilerin %50'si hatalı. Ya ben bunun sorumluluğunu kabul etmiyorum.
Diyorum ki işte 2 milyon kilometre ötede güneş sisteminin dışında diyorum. 150 milyon kilometre mi neymiş güneş sistemi?
Ben de hiç bilmiyorum, dinliyorum böyle.
Öyle. Bayağı da dışarıdaymış falan tarzında. Diyor ki Mars'tan bile daha yakın diyor.
Evet, hani. Memnun musunuz arkadaşlar? Bu hafta hiç bilim haberi yok.
Ben de almadım zaten bilim haberi. Git fark ettin değil
evet,
mi?
Evet, hiç bilim haberi
uzay,
yok.
Uzay hiçbir şey yok. Asteroid, masteroid.
Çok basicleri al abi. Şeyi al sen. Dedikodu yapabileceklerimizi al. Çin işte roket gönderiyormuş.
Harbiden ha. Ayın üzerine falan reklam koyacaklarmış falan tarzında böyle.
Onları al sen.
Tamam, sokaktaki adamın konuşabileceği şeyler değil mi? İlk haberimiz Ryzen 3 ile ilgili. Yani aslında ikinci Ryzen'lar dediğimiz, bildiğiniz gibi Ryzen mimarisinin biraz daha Zen mimarisinin Zen Plus olarak isimlendirilen birazcık daha elden geçirilmiş, işte üretim teknolojisi iyileştirilmiş versiyonuydu.
Ben de yok, hiç bana bakma abi, oraya anlat. tabii öyle.
%5 %10'luk bir iyileştirme olmuştu ama hala da Intel'in yeni nesil işlemcilerinden oyun performansı olarak geride kalıyorlardı. Özellikle Full HD performansı profesyonel oyuncular için oldukça önemli. Neden? Adam 144 Hz monitörde 144 kare saniye görmek istiyor. 240 Hz monitörde 240 kare saniye görmek istiyor FPS oyunlarında. Hani doğrudur, çünkü ben adamların ne zaman hedef alıp ne zaman ateş ettiklerini bile görmüyorum. O adam demek ki arada bir şeyler görüyor yani. O adamların hakkını yememek lazım. Bazen çünkü okuyorum. Abi sen onu fark edemezsin öyle FPS falan. Fark edemezsin de adam hani nişan alıp ateş ediyor. Ben dürbünü bile görmüyorum. Hani ne ara dürbüne geçti ateş etti falan. Demek ki bir yararı var bu adamlara istediklerine göre. Şimdi yeni Zen 2 mimarisini taşıyacak olan Ryzen 3, 3. seri Ryzen'larla beraber öyle söyleyelim, Intel'in 9900K'sını bile geride bıraktığı söyleniyor oyun performansı konusunda. Ama yayınlanan test bir Cinebench testi ve Cinebench testinde zaten AMD işlemcilerin başarısını biliyorduk. Daha yüksek başarım göstererek Intel işlemciyi geride bırakmayı başarmış. Şimdi Cinebench testi şöyle önemli. 8 çekirdeği 8 çekirdek karşılaştırdığımızda demek ki çekirdek başına düşen performans da artmış durumda ki artık 9900'de savaşabilecek hale gelmiş. Yani en azından bunları gördük ve duyduk ama tabii ki test edene kadar bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü test edene kadar şeyi göremeyeceğiz hiçbir zaman. Ya bu işlemciler acaba Full HD'de gerçekten oyun performansı konusunda rakibine ne kadar fark atıyor? Acaba 2080 Ti taktığımda besleyebilecek mi? Bu konulardan bir şey söylemek için hala daha biraz erken bana sorarsanız. İkinci haberimiz ise şimdi yeni işlemciler PCI Express 4 teknolojisini de destekleyecekler. Böylece daha yüksek bant genişliği sunabilecekler yeni nesil ekran kartlarında. Yani aslına bakarsanız teknoloji bir adım ileri gidiyorlar. Sadece hızlanmıyorlar, yeni trendleri de destekliyorlar. Bunun yanında güzel bir haber var. Oyunculara müjde olarak isimlendirmiş bizim donanım haber editörleri. 7 nanometre üretim sürecine sahip yeni VG ekran kartlarının duyurusu yapıldı. Ve şöyle bir şey söylendi. $699 satılacak olan Vega 20 ekran kartının, ki Radeon 7 olarak isimlendirilecekmiş, bu ekran kartının 2080'den biraz daha iyi bir performans sergileyeceği söylendi.
2080'den, 2080 Ti'den değil.
Yok. Yani hala da 2080 Ti'yi rakip olarak almıyorlar. 2080 dedikleri kart aslında 1080'den hani birazcık hallice 1080 Ti'yle kapışan bir kart. Hani bilmiyorum. Hedef olarak hala da 2080 Ti'yi alamıyorlar. Rakip gerçekten orada farkı öyle bir açmış ki. Mesela şey falan, ray tracing falan da konuşmadılar. Öyle
ama
durumlar da
ray
var.
Ray tracing olayı dediğim gibi, senin de konuştuğumuz gibi. Hala daha böyle yani Nvidia yaptı ama diğer markalar ne kadar böyle dikkate alıyor ray tracing'i? Yani oyunlar ne kadar dikkate alacak, o da ayrı bir şey.
Şimdi bak, örnek verdikleri oyunlar. Dark X 11, Far Cry 5. 2080, 61 kare. Bunlar 62 kare. Yani
çok da gerek yok riske girmeye. yani bir telefonla yani alacağım diye.
Öyle bir şey var. Bir de şimdi ya bir gerçek var. tamam AMD'nin de yazılımları gitgide gelişiyor. Daha iyi hale geliyorlar falan filan ama yani bugün instant replay var. İşte PUBG'de adamı öldürüyorsun. Senin için ekran kartı o sahneleri ayrıca bir yere istifliyor filan yazılımıyla falan filan derken. Yani Nvidia'nın yazılımsal rahatlığına alıştıktan sonra maceraya gerek olur mu bilmiyorum. Hani bir kare iki kare için.
Ya burada fiyat performans işte. Hani evet, fiyat olarak uygun göreceğiz. Fiyat sunarsa TR pazarına daha uygun bulunabilecek bir kartsa.
Mesela Battlefield 5'te ultra detayda 4K her şey açık demiş. 2080 61 kare gösteriyor demiş. 61 kare demek ray tracing açık değil işte. Buradan onu anlıyoruz.
Ya tabii kendi
kendi kulvarında yarışıyor. Şimdi Nvidia'da o zaman bir tablo yayınlasa ray tracing açık geri sıfır. O yok, yok dersin de. Ya yani bana birazcık şey geliyor. Ben bu devirde hala da şey konuşmuyor olmamız, ray tracing konuşmuyor olması Ahmet'in enteresan. Şimdi izleyenlerimiz diyecek ki çok önemli teknoloji mi arkadaş bu? Ya arkadaş, şimdi alacağın ekran kartta bu teknolojinin olması kötü bir şey mi olurdu yani?
Kötü bir şey olmaz da sıkıntı şu abi. Yani oyun firmaları ve oyuncular olarak şimdi şöyle bir şey var. Bu teknolojinin tabii oyun dışı kullanım alanları vardır falan, onu bilmiyorum ben. Teknik anlamda bir sürü detayı vardır evet. Belki. Ama oyun kullanımına bakalım. Ya biz oyuncular olarak bunu arıyor muyuz? Yani o patlamada çıkan o efektin yansımalarını oyuncular görmek istiyor mu istemiyor mu?
Abi şöyle bir
bu.
Şey var. Battlefield'ı şu anda en son güncellemesiyle beraber 2080'de açsın herhangi bir kullanıcı. RTX'i aktif ediyorsun. Oyun gerçekten 40-50 kare civarında çalışıyor. Birçok yerde 60 kare de gösteriyor. 2K çözünürlüklü. 2K'nın üstüne çıktığın zaman evet çuvallıyor ama 2080 zaten RTX özellikle Ray Tracing'de 4K ekran kartıyım diye çıkmadı ortaya. Şimdi bu ekran kartıyla oyunu o grafiklerde gör. Diyorsun ki muhteşem olmuş. Çok güzel görünüyor.
Peki onun
tek kişilik görev modunda.
Mesela Ray Tracing'i kapatıp 4K'ya abansan?
Onu da yapabilirsin.
O zaman da güzel gözükmez mi?
Seçeneğim var gördün mü? Mesela ama monitörün 4K değil. 2K G-Sync bir monitöre
tabii canım,
sahipsin
zaten
ki.
Zaten ben teknoloji kötü bir şey demiyorum. Evet. Ben geleceği var mı onu merak ediyorum.
Geleceği olmaz mı canım? Deli gibi olacak hem de. Ki Battlefield gibi bence grafik konusunda oldukça ileri gitmiş bir oyunda bile biz bunu aktif edebiliyorsak ileride korku oyunlarında falan nasıl gölge ışık efektleri ortaya çıkabilir
zaten
görmek lazım.
Zaten en büyük bence detayı Battlefield'dan daha da önemli geliyor bana. Metro Exodus var.
Yani
zaman.
Şimdi.
Çünkü o mesela biraz daha kapalı açık ortamların fark ettireceği
biraz daha
bir
yavaş
şey
bir oyun bir de o.
Ya tabii. Daha böyle hafif. Çünkü Battlefield'da özellikle online oynadığı için insanlar hani ray tracing'den ziyade FPS oranını yükseltmekle uğraşabilirler diye tahmin ediyorum online rekabette.
Ama
bak, single oyunlara daha etkili olabilir belki şu an için.
Benim için bu duyurularda çok önemli bir gelişme oldu. Yani ben harbiden çok duygulandım o konuya.
Hangi konu?
Abi adamlar Division 2 bedava kod dağıtmışlar. Erdi benim için de kod almış.
Bayağı
demişler ki
ya.
Ryzen işlemci ve Radeon ekran kartlananları Division 2 hediye edeceğiz. Orada kodları dağıtmışlar. Dedi ki kanka dedi burada ilk bana yazdı işte Division 2 dağıtıyorlar. Oğlum dedim bağını da al lütfen al dedim. Falan sonra iki tane kart atmış böyle fotoğrafını çekip. Benim İyi. İçin önemli olan buydu. Ekran kartının hızı yok Ryzen 3'miş Zen 2'ymiş falan bunlar çok önemli.
Neden
değil.
Division 2 bu arada o da önemli. Benim haberlerimi de paralel beber çünkü Ryzen 5 ile 7 işlemcilerde Ubisoft Division 2 oyununu hediye edeceklermiş.
Evet.
Alırsan Division 2 de yanına gelecek. Zaten böyle şeyler yapıyorlar genelde. Efendim oyun haberlerinde şöyle bir ayrılık haberi var. Bungie ile Activision ayrıldı.
Duydum.
Hiç düşünür müydün böyle bir şey olacağını?
Ya biz senle mi konuşuyorduk? Yok dün Ersin'le konuşuyorduk abi. Yan yanaydık Huawei etkinliğinde. Dönüşte şeyi soruyorsun. Destiny 2 ne kadar kötü bir oyun oldu falan filan diye konuşurken o da şey diyordu. Bungie aslında iyi iş yapardı da Activision onları
zaten
böyle para kazanacak işler yapmaya zorluyor dedi.
Şimdi zaten haberin detaylarında öyle bir muhabbet var. Tabii Bungie çıkıp şey dememiş. Activision bizim ağzımıza kırdı o yüzden ayrıldık dememiş. Ama ayrılmışlar en sonunda. 8 yıllık bir beraberliklerin ardından ayrıldılar. Şimdi burada enteresan şeyler
anlaşarak
var.
Anlaşarak ayrılmışlar ama.
Zaten anlaşarak ayrılmak zorundasın şirketler olarak. Şimdi şöyle bir diyalog yaşandı. Bu diyalog aslında biraz da ipucu verdi insanlara. İki firmanın arasının iyi olmadığına dair. Destiny 2'nin DLC'si ile alakalı Activision şöyle bir şey söyledi. Activision bu arada yayın haklarına sahip. Yani Bungie oyunu yapıyor, Activision yayınlıyor.
Evet,
mevzu
eğer
bu.
Activision izin vermezse Bungie yaptığı oyunu satamaz arkadaşlar.
Ya evet hani Activision dağıtımcısı Bungie onlara çalışıyor aslında. Activision biz DLC'nin performansından memnun değiliz dedi. Bungie ise biz yaptığımız işten memnunuz, oyuncular da yaptığımız işten memnun. Biz hani katılmıyoruz buna dedi. Ardından bir ay sonra falan işte ki tarihler bugünü gösterdiğinde Bungie biz ayrılma kararı aldık. Bundan sonra kendi oyunlarımızı kendimiz dağıtacağız dedi. Onlar için de rahatlık olmuştur. Destiny oyuncuları için de rahatlık olmuştur. Ben konuştum mesela Destiny oynayanlarla. Şey olaylarından falan bıkmışlar. O yıllık ücret veriyorsun.
Evet.
Çok soğutmuş bazı ekonomik durumları. Oyunu sevmelerine rağmen ekonomik muhabbetlerden dolayı çok fazla soğuyan insan var. Bungie biraz daha artık community ile iç içe olup yani oyuncu grubuyla iç içe olup oyuncuların sevdiği şeyler yönelecek ve kendi dağıtacak. Bakalım hayırlı olsun yolları.
Ya bu Epic Games Store falan böyle bir önayak olabilir mi bu tip firmalara?
Olabilir. Zaten onunla ilgili de bir haberim var. Onu da geleceğim.
Adam yalnız sürekli olarak bir şey yapıyor. Yani
tease ediyorum. Hep 10 dakika sonrasını atıyorum. Şok olacak. Duyduklarınız karşısında. Yok, şok olmayacaksınız da. Bir haber de şu. Bu hakikaten şok edebilir. Çünkü bunu her yerde bir şey diye paylaşıyorlar. Half-Life 3 geri mi dönüyor? Half-Life 3 geliyor mu? Bizim oyun basını olarak, hatta tüm dünya basını olarak en sevdiğimiz şey her sene geleneksel bir Half-Life 3 haberi yapmaktır.
Ama Half-Life 10 geliyor aslında.
Half-Life 3 dedikodusu niye çıktı tekrar? Half-Life 2'nin yazarı Eric Wolpaw, Valve'a yani oyunun yapım stüdyosuna geri dönmüş.
Daha yeni.
Yani işte geri dönmüş.
Yani anlayacağım ama hiç çalışmıyormuş bu konuda herhalde.
İşten ayrılmış adam geri dönmüş yani. Ki buna benzer bir abi daha var. Daha önce de Portal 2'nin yazarlarından biri geri dönmüştü. Bu da onun üzerine geldi. Olay şu, şimdi ya Half-Life üzerinde mi çalışıyorlar bir dedikodusu var. Ben zannetmiyorum. Büyük ihtimalle Valve şöyle bir açıklama yaptı. Biz oyun yapımına geri döneceğiz dedi. Yani tekrar oyun yapmaya başlayacağız dedi.
Mecbur kaldılar çünkü baklar iş kızışıyor.
Ama zaten VR için konuştular daha çok. Yani biraz daha hani kart oyunu, VR'ı, Artifact diye bir kart oyunları var mesela işte. VR oyunlarına abanacaklar, bir şey yapacaklar. Yani bizim beklediğimiz oyunlar olmayabilir o oyunlar. Left 4 Dead 3'ün akıbeti belli değil. Portal 3'ün akıbeti belli değil. Adamlar 3 yapmıyor. Ya Half-Life 3 zaten bayağıdır akıbeti
acaba
belli değil.
Acaba onlar da bir uğursuz rakam inanışı mı var?
Vallahi biz de aynısını geyiğini yapıyoruz. Ben her sene aynı geyiği yapıyorum. Yani bu adamlar 3'te hiçbir şey çıkartmıyor. Mesela Half-Life 2 Episode 1, Episode 2.
Evet doğru.
Yok. Hani bildiğin 3 yok yani adamlarda. Böyle bir durum var. Ben bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama bu haber çok konuşulduğu için paylaşayım dedim yani.
Nvidia'dan önemli bir hamle geldi. Şimdi Nvidia dediğimizde aslında donanım dünyasının Apple'ı gibiler. Hani işte Nvidia ekran kartım var, G-Sync monitör alacaksın. Hani öyle FreeSync, MiriSync beleş bir şey aman ha. Yani G-Sync içinde çipimiz olacak. Ona da bir $100 ekstra bize bir sakal atacaksın falan tarzındalar yani.
Ama zorlamıyor en azından. Apple'da zorlamıyor.
Yani zorlamıyor ama şimdi ikisinde şöyle bir olay da var. İki firmanın da ortak bir özelliği var. Mesela G-Sync gelmeden önce biz hiç o şey biliyor muyduk? İşte monitörle ekran kartının senkronize olmadığından dolayı biz kırılmaları gördüğümüzü,
bilmiyorum.
Bazı frame'lerin kayıp olduğunu falan filan ama ekran kartıyla monitör konuşunca olacağını falan. Sonra hemen FreeSync 2 falan bilmem ne. Hani AMD tarafında da çıktı. Bu adamlar bir şey çıkartıyorlar, kullanıma sunuyorlar oyuncuların kullanımına. Geliştiriyorlar, en azından bir adım ileri gidiyor. Ne diyor? Ekran kartı var. Sen bunu 4K'da bir de kayıt et bakalım hiç performans düşmeden diyor. Diğeri ondan sonra halara gürele 2 yılda falan eklemeye çalışıyor. Hani ben de o yüzden Apple'ı gibi diye düşünüyorum. Çünkü bir tanesi işte Face ID koyuyor. Diğerleri 50 tanesi çentik koyuyor.
He anladım.
Herif mikrofonu kaldırıyor. Şeyi 3,5 milimetrelik çıkışı. Kötü bir şey. Diğerleri de yapıyor.
Ama bu kötü herhalde, onu yapma.
Aynen. Bu herhalde iyi bir şey filan tarzında.
Hala o oyunu hiç sevmiyorum
Apple'ı. Abi ya. Adamlar SD nefret kart ediyorum. Koymuyorlar biliyorsun işte. Sen 64'ten 128'e geçerken atacaksın sakalı diyor. Böyle iki katı fiyat alıyor normal kapasitenin.
Doğru değil mi ya?
Abi evet. Çinli üreticiler SD kartı çıkarttılar. Tabii OnePlus'larda falan SD kart havuzu arttıramıyorsun mesela. Onu da öyle kapasiteli alacaksın.
Apple'a bak kötü
çünkü
örnek.
Bu iyi bir şey yapıyor falan diyor bu tarafta.
Çok da sektörün öncüsü olmasa bir şey iyi olur mu o zaman?
Ben adamın kötü taraflarını da kopyalar. Her neyse şimdi konumuz başka. Şimdi piyasada bir ikilem oluşmaya başladı. Neden? Üreticiler G-Sync monitörleri üretiyorlar ama G-Sync monitörler için Nvidia'ya lisans ödemek, o için ayrıca cihazı takmak falan filan derken fiyatı artıyor. Bir de bedava bir teknoloji var. DisplayPort üstünden çalışan FreeSync. FreeSync 2 ile beraber bayağı da bir gelişti. Kullanılabilir. Şimdi FreeSync monitör yapıyor adam. Ama bu sefer AMD ekran kartlarıyla uyumlu hale geliyor monitör. Oyuncu tarafına baktığında da kaç tane üst düzey sistemde AMD şey var. Yani şimdi sen evet. Üst düzey monitör satacaksın adama. İşte HDR diyorsun, 4K diyorsun, işte 30 inç ya da 20, 28 inç böyle dev gibi monitör yapmışsın. Kaç tane monitör diyor adam? 20 bin lira. Tamam bunu alacaksın da AMD ekran kartıyla çalışacak dediğin zaman adam diyor ki ya, ne yapıyorsun hacı 25 bin veririm. Hani kullanırıma geliyor çünkü 20 bin veren adam doğal olarak gibi. Yani evde şey kullanmıyordur işte Radeon 560 falan hani.
2080 Ti'nin çakmıştır yani.
Çakmıştır tabii şimdi öyle bir durum var ikilem vardı bu yüzden de kullanıcılar rahatsızdı yani abi ekran kartına verdik parayı ama monitöre de vermeyelim hani zaten bedava bir teknoloji var diyorlardı. Nvidia'dan bir açıklama geldi. Dedi ki biz artık FreeSync monitörleri test ediyoruz. Ve bazı FreeSync monitörlere G-Sync uyumludur sertifikası veriyoruz. Hmm. Aslında bu da nasıl olmuş? Radeon Apollo sisteme Nvidia ekran kartı takmışlar. Bir bakmışlar FreeSync aktif olmuş. G-Sync çalışıyor. Ha. Aslında sürücülerde açık varmış. Nvidia da diyor ki biz sizin tam olarak deneyim sunamayacağımızı düşündüğümüz için kapatıyoruz onu. Bak.
Ha.
Bir ara notebooklarında öyle ekstra donanıma gerek olmadan G-Sync'in çalıştığı ortaya çıktı. Artık ne yapıyorsa arka planda.
Ha, bak sen işe. Vay vay vay.
Demişler ki 400 tane monitörü test ettik. 12 tanesi geçti. Hepsi de üst düzey monitörler. Yazmışlar işte. Asus'un MG278 Q'su, Asus'un XG258'i ve diğerleri var.
diğerleri.
Acer'ın var, BenQ'nun var, AOC'nin var mesela monitörleri. Egon diye bir marka varmış bilmiyordum ben. cahilliğime verin. Onun da mesela monitörü geçmiş testi. Şimdi şöyle sertifikalar oluşturmuşlar. Validated experience diyor. No flicker, blanking, artifacts falan. Yani bu kırılmalar, mırılmalar falan olmadan G-Sync compatible sertifikası alan monitörler diyor. Ayrıca 300 tane test ve resim testi yaparım diyor. Bunu da geçerse diyor G-Sync compatible değil, G-Sync direkt destekli monitör derim buna diyor. Bir de 1000 nits HDR veriyorsa ben ve güçlü bir işlemciye sahipse diyor. Burada da kendi G-Sync işlemcisinden bahsediyor. O zaman G-Sync Ultimate sertifikası veririm diyor. Yani şimdi bir G-Sync Ultimate olacak, bir G-Sync olacak, bir G-Sync Compatible olacak. Bu cihazlar G-Sync Compatible cihazlar oluyor.
Vay arkadaş ya, adamlara bak, bir sertifika programı çıkartmışlar.
Yani çıkartmışlar. Ne kadar fark vardır bilmiyorum. Ya benim için o Vertical Sync dediğimiz o yırtılmayı engelleyen özellik sürekli açık olsun da gerisi çok da önemli değil yani. Çünkü o yırtılma gerçekten berbat bir şey.
Evet.
Performansı düşünmeden onu engellesin bana. Eyvallah abi, ben 500 FPS görüp zaten adamı mıhlamaya çalışmıyorum yani. 10 kilometre uzakta, onu da söyleyeyim. Jensen CS'de yaptığı konuşmada bir şeyin altını çizdi. Dedi ki Moore yasası artık işlemiyor. 10 yılda biz 100 kat arttırabildik cihazlar içerisindeki transistör sayısının, ki Moore ne diyor? 2 yılda 1-2 katına çıkar.
Ama daha da hızlı her şey oluyor, evet.
Şimdi diyor ki son yıllarda özellikle diyor %1-2'lere düştü diyor transistör sayısını arttırma oranımız. Yani %1 kaça düştü diyor. Artık Moore yasası şu anki teknolojiyle işlemez hale geldi. Yazılımsal yenilikler, belki devrimsel işlem teknikleriyle biz işlem gücünü o şekilde arttıracağız diyor. Artık transistör arttırarak, transistör sayısı arttırarak işlem gücü arttırmanın sınırlarındayız diyor fiziksel olarak. Anladım. Zaten bu uzun zamandır konuşuluyordu. Ha bunu nasıl aşarlar? İşte ne diyoruz? Kuantum bilgisayarlar diyoruz. Yazılımsal bazı devrimsel özellikler var. Aslında biz donanımları hala daha %100 kullanmıyoruz. Bakma sen.
Ya artık o zaman şey, bildiğimiz formatların dışında bir teknolojik şeye geçiş mi yapılacak yani yakın zamanda?
Değişik sistemler olabilir. Şimdi bak mesela ben bir geçen video yayınladım. İzlemenizi tavsiye ederim. Neden Apple ürünleri kullanıyorum diye. iPhone'la videoyu çektim, iPad'de işledim. Canlı canlı gösteriyorum. O video iPad'de işlendi tamamen. Hatta video içinde video var. Yani izledikleri videoyu iPad'i göstererek iPad'de işliyorum. Orada böyle bir ikilem oldu. Ben de işlerken çok zorlandım. Vallahi var. Çünkü orada bazı video hileleri de var. Bazı sahneleri 3 kere falan çekiyorum. iPad'in içinde görünüyor, ben görünüyorum falan filan. Neyse, geçelim orayı. Şimdi iPad'de 4K bir videoyu gerçek zamanlı olarak işleyebiliyorum. 29 dakikalık videonun renderı 29 dakika sürüyor.
Çok iyi.
Ama bu neden kaynaklanıyor? İşe özelleştirilmiş birimler var içinde. Adam biliyor 4K'yı hangi formatta, hangi bitrate'de telefonun nasıl çektiğini. Kendisi çekmiş, kendi cihazı çekmiş iPhone. iPad'e atıyorum. iPad'in içindeki özel birimler, işlemcinin özelleştirilmiş birimleri, yazılımsal kodlar. Zaten her şey kendine ait olduğu için bu videoyu çok rahat bir şekilde, yani hızlı abi bir şekilde işleyebiliyor. Hmm. Çünkü deneyin isterseniz. iPhone'da çektiğiniz videoyu MacBook'ta Final Cut'ta işleyin. Diğer tüm formatlara göre çok daha hızlı işliyor. İnanılmaz uçak hızıyla işliyor.
Doğrudur.
Yani adam böyle havada bir video formatını işleyebilir hale getirmiş kendi cihazlarında. İşlemcilere baktığımızda ise şimdi biz işlemcilerden ne bekliyoruz? Tek bir işlem biriminin bütün her işe koşmasını. Abi video mu işleyeceksin? Tamam abi ben işlerim. Ses mi işleyeceksin? Ses işlerim. Şifreleme mi yapacağım? Ben yaparım. Hani anlatabiliyor muyum? Her şeyi tek bir birimin yapmasını bekliyoruz. Özelleştirilmiş birimler arttıkça işte video işlemek için X video yongası bilmem nesi filan dedikçe işin hızlandığını göreceğiz. Bence artık buraya gidiyor. Ekran kartlarının içinde ne diyoruz? RTX birimi, yapay zeka birimi, bilmem ne birimi diyoruz. Belki de standart bir işlemci alacağız. Bir tarafta qubit işleyebilen bir kısmı olacak. Kuantum işlemcisi kısmı olacak. İşte daha küçük işler yapabilmek için. Bir tarafta normal her işe koşabilen birimler olacak. Bir tarafta video işlemek için birimler olacak. Özelleştirecek. Konsol gibi olacak biraz da. Ama işletim sisteminde burada da bir özelleştirilmiş olması lazım. Windows burada en büyük çembeyi takıyor. Mesela bugün ne diyoruz? 32 çekirdekli bir triple işlemci alıyorsun. Masaüstü çekirdek. 2990WX. Windows çekirdekleri yönetemiyor mesela. İşletim sistemi de çok önemli. PC kısmında oturmamış kısımlar var böyle. Onlar halledildikçe bence düzelecek.
Hiçbir zaman kusursuzlaşmaz herhalde ama en azından her seferinde
yani
daha iyi
bir yere doğru gidecek. Son haberim de Google'la ilgili, televizyonlarla ilgili. Google'ın Android TV deneyiminde biz çok şikayetçiyiz. Yani televizyondan televizyona değişen inanılmaz kötü bir deneyim mevcut. Nasıl bir deneyim mevcut? Abi, bazı televizyonlarda kötü işlemciler, kötü bellek kullanıyorlar. Televizyonun açılmasından tut, kanal değiştirmesine, güncelleme almasına, menüler dolaşmasına
İşkence
kadar İllallah diyorsun yani. Kitlenen televizyon var abi. Reset tuşu var televizyonun ya.
Ya evet, o çok komik ya. Ben mesela televizyonda ilk defa televizyonun güncelleme aldığını gördüm. Bizim ofiste televizyon vardı. Açacağım, oyun oynayacağım ya. Güncelleme attı televizyonun.
Uzun kendine. Sürüyor.
Evet, uzun sürüyor ya. Açacağım 3 saniye bir şey bakacağım ve kapatacağım yani. Delirtti beni.
Ya tamam, Samsung Tizen'de ve Posta güncelleme alıyor ama siz bir Android TV'nin güncelleme almasını görün. Windows 10'un güncelleme alması gibi bir şey. Bekliyorsun yani. Maç falan varsa Ivo'yu yedin zaten. Beklersin yani. Zaten televizyonun Coldplay dediğimiz sıfırdan bir açılışı var. O bile uzun. İşte Android logosu çıkıyor. Google TV logosu çıkıyor. Bekliyorsun. Yükleniyor. Yükleniyor. Ulan Windows mu açılıyor? Açıl işte ya. Televizyon izleyeceğim. Yani en azından televizyon açılsın. Akıllı özellikler sonradan gelsin. Yok öyle bir dünya. Google bakmış ki olacak gibi değil. Demiş ki biz minimum standartları belirleyeceğiz artık. Yani TV'nin bir standardı olacak abi. Şu donanımın aşağısına düşmeyeceksin.
Çünkü küfürü Google yiyor yani.
Yok, yayılmıyor çünkü olay. Gitmiyor. Aynı zamanda enteresan bir gelişme de yaşandı. Apple'da bir açılım var. Apple'da işler Apple'ın istediği gibi gitmiyor. İşte satış hedeflerini düşürüyorlar. %10 kısıyor üretimi. Çin'de pazar kaybediyor. Hindistan'da ilerleyemiyor. Çünkü pazarlar doydu Amerika, Avrupa. Adamın Çin, Hindistan gibi fiyat rekabetçi yerlerde de iş yapabilmesi lazım.
Ama orada iş yapması
çok zor. Orada iş nasıl yapacaksın? Senin telefonun minimum başlıyor $500. Adam $200 senin telefonun yaptığı birçok iş yapabilen telefon sunuyor. Hatta bazen daha iyisini yapabilen cihazlar da sunuyor yani bazı açılardan. Mesela senin için diyelim ki selfie kamerası çok önemli. O zaman hiçbir zaman iPhone almazsın mesela. Selfie kamerası çok önemliyse. Ne telefonlar var Çin'de satılan. Çin'i geçtim yani. Türkiye'deki birçok telefonun da selfiesi daha iyi. Neyse, o tarafları geçelim. Şimdi öyle olunca firmada bir açılımlar görünmeye başladı. Çin'de fiyat indirimine gittiler mesela, ki ben daha uygun fiyatlı iPhone'lar da bekliyorum onlardan. iPhone fiyatını $1,000-$1,200 getirmek firmaya pek yaramamış gibi görünüyor.
Özel bir şey yaparlar mı Çin pazarına?
Bence yapacaklar.
Batı'dan habersiz böyle $200
iPhone. Habersiz zaten, habersiz diye bir şey olmuyor biliyorsun.
Ya biz onu yanlışlıkla yapmışız falan diye.
Ama bak, açılım şöyle, adamların Apple TV diye bir ünitesi var. Aha. Apple TV'yi de tam konumlandıramadılar aslında. Çok da güzel, keyifli çalışan bir cihaz ama... Dediler ki artık Apple AirPlay ve iTunes gibi uygulamaları biz Android cihazlara da vereceğiz. Android televizyonlara. 2009, 2018, 2019 hatta 2017'de çıkmış bazı televizyonlar var. Hepsine bu destek geldi. Artık AirPlay ile telefondaki görüntüyü direkt olarak televizyona aktarabiliyorsun. Hatta Siri'den televizyonu kontrol edebiliyorsun.
Güzel.
Bu desteği açıkladılar. Bu önemli bir gelişme. Apple kullanıcıları açısından çok önemli bir gelişme. Apple TV bağımlılığı ortadan kalkıyor gitgide. Samsung televizyonlarda iTunes geliyor abi. iTunes'tan dizi, film kiralayıp izleyebileceksin. Apple TV o zaman gerçekten anladığım kadarıyla artık göz ardı ediyorlar.
Ya evet, bir de şey, yazılım olarak artık biraz da belki büyümek istiyorlar. Sonuçta Google'ın yaptığı şey ne abi? Yani Google bugün herkesle her şekilde çalışıyor, yapıyor. Evet. Herkes kullansın abi diyor. Sen de kullanma da kullansın.
Sonuçta şimdi adamların bir de bu açılımın arkasında ne var? Onu da altını çizelim. Bakın iTunes diyorum. Apple neye çalışıyor? Netflix'e rakip bir servis oluşturmaya çalışıyor. Apple'ın Netflix rakibi gelecek. Şimdi sen Netflix'e rakibim diyeceksin.
Her yerde olacak.
Sadece kendi cihazında. Öyle bir dünya yok. Şimdi yavaş yavaş yayılıyorlar. Bu yayılımı da göreceğiz. Apple çünkü şuna da odaklanmış durumda. Evet, cihazda karlılık var ama yazılım tarafındaki karlılığın tadı hiçbir yerde yok.
Evet.
Çünkü sen servisi bir kere oturtuyorsun. Millet senin için içerik üretiyor.
Ya bir üretim bandın yok, bir şey yok. Sadece yani. Yazılımla ilgilenen arkada bir developer ekibi var.
Yani bitiyor orada olayda. Gerçekten önemli.
Oyun haberlerinde heyecan verici bir haber var. Bir Marvel oyunu gelecek yakın zamanda. Ama ne oyunu olacağını bilmiyoruz. Sadece olay şu. Zamanında biliyorsun işte Blizzard Hearthstone yaptı. Kart oyunu çok popülerdi. Çok tuttu falan filan. Orada Hearthstone'un başında çalışmış olan ekipler, yani ekibin bir kısmı ayrıldı işten. Onlar kendileri yeni bir stüdyo kurdular sonrasında. Ve bir maddi destek de aldılar. Bu maddi destekle stüdyoyu kurdular ve Marvel oyunu geliştirdiklerini söylediler. Yani Marvel'la ortaklaşa bir oyun geliştiriyorlarmış. Oyun nedir, ne değildir bilmiyorum ama konuştukları şeyler iddialı. İşte tüm zamanların en iyi oyunlarından birini göreceksiniz. Efendim mesela Marvel'daki bu işlerle ilgilenen abi diyor ki çok heyecanlıyız, bir şeyler yapacağız. Aklınız sıçacak falan ama bir kart oyunu mu olacak? Ya Hearthstone ekibinden deyince benim aklıma direkt ulan Marvel kart oyunu.
Güzel olur aslında.
Güzel olur, hani karakter olarak da uygun. Marvel'ın çok fazla karakteri var içerisinde.
İnanılmaz sonsuz karakter var onlarda.
Hearthstone desen zaten kart oyunları konusunda pek çok insanın sevdiği, şu an bir numara olan oyun herhalde, evet. Kart oyunu anlamında. O yüzden bir Marvel kart oyunu görme ihtimalimiz yakın geliyor ama bambaşka bir şey de çıkabilir. Görmek lazım yani. Bir haber de Nintendo tarafından, aslında bu sektörü de ilgilendiren bir haber. Şimdi PC cephesinde hani iş nasıl olacak? Sen de anlattın işte, şu tarafa mı gider, şöyle mi olur, böyle mi olur diye. Konsol cephesinde de şöyle bir şey var. Oyun tarafında daha doğrusu direkt olarak. Nintendo'nun yeni bir CEO'su var şimdi. Ya daha doğrusu global başkanı var adamın artık. CEO mu diyorlar onlar, Japonlar ne diyor bilmiyorum. Orada bir değişiklik oldu. Yeni gelen abimizin konuşmaları var işte, ne düşünüyorsunuz, ne yapıyorsunuz diye. Yani şu an tam olarak şey demedi. Bir sonraki konsolumuz şöyle olacak demedi kendisi. En son bunlar Switch yapmıştı. Switch hem ev konsolu hem el konsolu olarak aslında iki tarafta çalışabiliyordu. Bu adamların odaklanacağı nokta aslında biraz şey olacakmış. Esneklik. Yani Switch'le beraber biz insanlara esnekliği getirdik. Bu esneklik bizim için önemli. Yani insanlar her yerde bizim oyunlarımızı oynamamalı. Bizim cihazımızda her yerde oynayabilmeleri diye açıklamalar yaptı. Hatta mobil pazarı bayağı öyle. İşte mobil pazarda çok büyük bir gelir var. Mobil pazarda çok önemli bir pazar diye. Herkes aynı şey söylüyor da işte öyle kolay olmuyor mobil pazarda akmak gitmekte.
Abi şimdi orada neden zor biliyor musun? Bak iPad güçlü bir oyun platformu. Hatta geçen şey düşündüm. iPad mini aslında Apple oyun iPad'i olarak konumlandırırsa ve aksesuarları ona göre üretse Switch'e rakip olabilir.
Olur.
Çünkü güç olarak var. Oyun olarak da var aslında ama tabletlerde ve cep telefonunda şöyle bir sıkıntı var bak. Tablete geliyorsun, UFO'yu adam yapmış birebir. Ya da Championship Manager'ı birebir yapmış. Civilization'da var. Abi tam markete giriyorsun. Orada 120 lira, 400 lira, 300 lira fiyatları görüyorsun ya. Abi alası kesinlikle gelmiyor iPad'e.
İşte yavaş yavaş belki onu kıracaklar.
İşte onu kırmaları lazım.
Ya sana
yani
şu an...
düşünsene Mario var, Super Mario Bros var biliyorsun. 400 lira yazıyor. Abi almazsın ya.
İşte ama Switch'te alıyorsun.
Ya Switch'te alıyorsun. Ya konsolda öyle bir şey var yani... Onun doğası var burada. Lan bir yerde free to play var. Tamam dolu.
Şu an yok ayrım kafanda senin şey var değil mi? İşte iPad oyunları bu kadar pahalı olmamalı var ama konsol oyunu normal bu kadar pahalı olmasını evet. Düşünüyor insan.
Çünkü alıştık yani bir psikolojik alışkın var ama yeni jenerasyon tabii ki her şeye alışıyor.
Tabii ya onlar için normal. Zaten Nintendo'daki bu abimiz de en son olarak şunu söylemiş. Yani bundan sonra ev konsolu yapmayabiliriz demiş. Yani artık hani böyle bildiğimiz Wii, Wii U gibi konsollara yani, sıcak bakmıyorlar.
Abi telefonlar deli gibi güçlendi.
Evet, o da
tabletler
işte,
güçlendi. Yapsınlar şunları oyunları da oynayalım ya. Birisi değerini görsün yani.
Yapıyorlar da abi öyle şeyler yapmış. Telefonda şöyle bir sıkıntı var. Switch'in abi olayı şu. Switch tek bir cihaz. Bir tane Switch var.
Evet.
Şimdi telefon oyun yaptığın zaman hangi telefonu yapacaksın?
Zaten ilk önce buraya başlarlar büyük ihtimal. Mario tamam. Bile ilk nereye yaptı?
Tamam iPhone ama kaç? iPhone 7 mi? iPhone X mi? iPhone 10 mu? iPhone 9 mu? iPhone 8
abi,
mi?
Abi orada şöyle bir şey var.
Donanım yani, farkı yok mu sonuçta bu acayip
donanım farkı aslında? Var ama bugün iPhone 7'nin bile sen bütün potansiyelini kullansan o alet de çok güçlü.
Yani güçlü ama şey diyorum yani insanların yani oyun yapımcısının konsantrasyonu dağılıyor. PC gibi oluyor genelde anladın mı? Hani çok fazla platformda oyunu test etmen gerekiyor.
Yani şöyle bir sıkıntı var. Mesela Apple ürünlerine ben o sıkıntıyı çok büyük bir oranda artık yaşamaya başladım. İnanılmaz bir bölünmüşlük oldu Apple cihazlarda. Niye? iPhone 10'dan sonrasında ekran formatı değişik. Artık biliyorsun dikine evet. Ekranlara geçtiler. Aynı zamanda elinde tuttuğun ekran da biliyorsun genişlemiş bir ekran. Birçok uygulama şey çalışıyor. Küçük 4:3 çalışıyor. Normalde yayılması gereken uygulamaların çoğu ekranın ortada ortalıyor. Hiçbir oyun neredeyse desteklemiyor.
Daha geniş ekranı. Geçiş sürecinde de işte onlarda. Ne Apple konuştuk be? Değil mi? Bölüm çok Apple bir bölüm oldu.
Şeyin etkisi mi sürüyor? Neden Apple kullanıyorum?
O videoda kalmışsın.
Herhalde olabilir. Şimdi katlanabilir telefonlar. Bekliyor musun katlanabilir telefon?
Yani bekleyeyim.
Katlı cebine sokacaksın yani. Katlı cebine sokacaksın. Daha büyük bir telefonu başka sonuçta bir cebine taşıyacaksın. Ya başka bir esprisi yok aslında.
Ya ben onu katlayıcı telefon çıktığı gibi almam. Çünkü bir şey yeni teknoloji ilk defa geldiği zaman korkuyorum.
Abi hayalindeki katlanabilir telefon nasıl bir şey peki?
Hiç görmedim bak orijinalini söylüyorum. Evet. Hiç haberini görmedim yani. Şimdi telefon şu ya. Şu.
Ve şey olmasını değil mi? Sıfıra sıfır katlanmasını falan bekliyorsun. Küçülmesini, incelmesini bekliyorsun.
Yani. Ya incelmese bile o telefonun orijinal hali o kadar ince olacak ki. Yani telefon mesela ip gibi ince olacak. Katlayınca iki ip.
Abi kalın. Şimdi nasıl biliyor musun katlanabilir konsepti? Elindeki tableti düşün.
Tamam.
Bu tabletin aynı kalınlıkta ikiye katladığını düşün.
Oha,
tamam mı?
Oha cebime nasıl sokayım ya?
Zaten abi yani yeni katlanabilir telefon. RealPlex Pay diye bir telefon tanıtıldı. Erdi incelemesini çekti. Şimdi görüntülere geliyor. Aleti açıyorsun 7.8 inçlik 4:3 1920'ye işte 1440'lık bir şey var. Ekranı var. Bu ekrana 4:3 formatta şey sunuyor sana. Görüntü sunuyor. Tablet görüntüsü. Sen bunu bir katlıyorsun. Dikin ekran bir telefona dönüşüyor ama yani ne telefon olarak kullanırsın ne tablet olarak
çok
kullanırsın.
Çok kalın olur.
Ayrıca üzerinde 3800 mAh'lik bir batarya var. Bataryası da küçük tabii böyle bir cihaz için. Böylesi büyük bir ekran için. İster istemez. Hani katladığın zaman inanılmaz kötü oluyor. Çünkü sıfıra sıfır katlanmıyor. Şimdi burasının biraz daha elastik olduğunu düşün ama orası sonuçta bir bombe oluşturuyor böyle.
Bu katlanabilir teknolojiyle alakalı bir televizyon da galiba bir katlanabilir teknoloji bir televizyon yapmış.
LG'nin var abi.
Yapmış. Bu katlanabilir teknoloji ihtiyaç duyulan bir teknoloji mi?
Mesela bak,
sence gider mi katlanabilirden?
Ya şunu söyleyeyim sadece. LG'nin televizyon ekranlara geliyor şu anda. Alt tarafta bir tane şey var. Stand var. Standın içine doğru giriyor. Ve görünmez oluyor. Bana birazcık saçma geldi televizyonda. Belki şeylerde falan kullanılabilir. Hani iş yerlerinde falan nerede kullanılır tam olarak hayal edemedim bunu ama evde düşündüğümüzde aslında evde yeni nesil televizyonlar bir şey biliyorsun.
Tabii
şekil. Bir aksesuar, bir şekil. Ulan ben şimdi televizyona vermişim. Bilmem kaç lira para. 65 inçlik televizyonum var.
Onu çerçeveletirim.
Düğmeye basacağım. Vızzz diye bir şeyin içine kaybolacak gidecek, tamam mı? Hadi arkaya tablo astın diyelim. Belki de çok zenginsin, arkaya tablo astın ama aletin kasasının üstüne bir şey de koyamıyorsun süs için. Çünkü neden? Bir yerden çıkacak ya.
Evet.
İçecek mi üstteki? Bana çok saçma bir konsept geldi.
Belki de bizim gibi fakirlerin anlayabileceği şeyler.
O da zenginler içindir belki.
Ya şey mesela şunun içinde olabilir. Misafir geldi eve. Hani hadi artık misafir gidiyor mesela. Kapattınız televizyonu falan böyle. Ha gidiyor musunuz şekerim?
He, belki havayı
bastı sonra açtı tekrar böyle. Onlar gider gitmez tekrar çıkarttı falan.
Çünkü
belki.
Çünkü alet incecik duruyor. Zaten incecik durması falan filan bir şekilde öyle. Bakar millet geldiğinde.
Çünkü bazı teknolojiler mesela böyle ben tam anlayamıyorum. Hani yapıyorlar ve bazen tutmuyor. Mesela 3D. Televizyonlara 3D bir yere çok konuşuldu.
Evet.
Hiç kimsenin sonra umurunda olmadı 3D teknolojisi. Aynen, unutuldu aynen. Gitti. Şimdi mesela nasıl bir teknoloji bilmiyorum. Yani kullanılıyor ama çok yaygın değil. Curve monitör veya curve televizyon. Çok sevilen bir şey gibi duyuruldu ama hani beklendiği kadar herkesi etkileyen bir akım olmadı curve
yani
televizyon.
Benim işime yaradı. Niye? Ben de direkt pencere bakıyor televizyona. Curve televizyonlarda yansıma çok az.
Ha işte o yansımasından sen
evet.
Sevmişsin mesela ama hani herkesin böyle biz curve yapmadığımız, curve var mıyız falan dediği
zaten
gibi çıldırmak olmadı.
Zaten sonra düze döndüler. Baktılar ki satamıyorlar.
İşte o yüzden diyorum bazı şeyler böyle yapılıyor. Katlanabilir teknolojiler mesela. Yani neden teknolojimi katlamak isteyeyim diye ben şu an tam cevap bulamıyorum.
Ya mesela şey hayalimizdeki gibi olsa gerçekten iPhone'un şu anki boyutunda olacak. Şık diye açacaksın işte iPad o Pro 11'e dönüşecek falan filan. Hani o zaman katlanabilir teknolojinin bir faydası var değil mi? Elindekini açsan iPad Pro 11 kadar olsa filan.
Tabii o zaman öyle olur ama o zaten manyaklık
ama şimdi
yani.
iPad Pro 11'i cebime taşırken katlayıp koymak zaten hiçbir yere koyamayacağım değil mi? Bir anlamı yok yani.
Ya bir de trend mesela ne kadar enteresan. Eskiden telefonlar küçüldükçe hoşumuza gidiyordu. Hani o ne kadar küçüldüler. O içi küçüldüler. O çok küçüldüler artık şu kadarcık
cihazlarda. Çünkü ekranın bir önemi yoktu.
Evet ne kadar şey yapıyorduk diyorduk. Şimdi her şey büyümeye başladı tekrardan. Evet. Şimdi tekrar küçülmeye başlayacak eminim yani ona.
İşte onu katlayıp koyacağız bir şekilde ama şu anki katlanabilir teknolojiler buna pek hazır değiller. Samsung tarafında bir haber verelim. Şimdi biz Samsung'dan bekliyorduk katlanabilir telefon ama fuarda ilk defa bir başka firma tanıttı.
Ben bir fikir vereyim mi? Şuna ne diyorsun? Ekran düşün abi bir tane. Bakın sevgili izleyiciler. Bir tane ekran düşün abi. Fıt yapıyorsun. Alta ikinci ya ekran geliyor.
Fikrini satıyorsun şu an. Bakın sevgili seyirciler.
Bak,
burada bir fikrim var.
Işte, bak bir ekran. Fıt yapıyorsun. Aşağı çekiyorsun. İkinci ekran geliyor. Cam geliyor bir tane daha. Çift ekran kullanıyorsun.
İşte yaparsın o da şey olur.
Nasıl fikir?
Mukavemeti az olur. Mukavemet. Bunu da Erdi çok kullanıyor. Mesela, dayanıklılığı az olur
videoyu
abi.
Videoyu 4K seyrediyorsun gibi. Tabii, böyle bir çeviriyorsun. Olur. Şöyle video seyrediyorsun.
Mesela şöyle bir şey olduğunu düşün. Hop bir basıyorsun hologram açılıyor.
Öyle uçuyorsak ben de uçayım. Bir basıyorsun aya gidiyorsun. Ben gerçekçi gidiyorum. Ben bilim. Bak gene bilim konuşuyoruz. Gene bak izleyiciler sinirleniyor şu anda. Güneşi ne kadar uzak olduğumuzu biliyorsun daha.
Bayağı gerilmişler programı izlerken.
Ama neden biliyor musun? Öyle olur ya. Mesela
programı ilk kez izleyen de var. Şimdi tamam bizim sevenlerimiz var. İkisi biri gördü mü tıklıyor adam. Biliyor yani cahilce konuşacağımız bölümler olacağını da. Adam zaten anlamış. Bunlar bilmese de konuşur tamam mı?
Bazı şeylerde şey yapmamız lazım. Yukarı yazı yazmamız lazım.
Bunlar cahil dedi.
Bu konu hakkında bir fikirleri yoktur diye.
Bak olabilir ha.
Bence olabilir.
Bak olabilir evet. Yukarı şey yapalım bilim konuşurken. Bu konu yani iş uzmanlıkları ve fikirleri yoktur.
Söyledikleri her şey kendilerini bağlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Bizi ilk defa seyredip 10 dakikaya kadar izlemiş olan bir insan varsa zaten artık o dakikada herhalde mazur görmüştür yani aman.
Ama adam nasıl bir vakit kaybı yaşadığını hiç pişman oldu. Şimdi bak.
Bu saate kadar bu konuşmaları
dinliyor dedim. Tamam mı adam? Çok bildiği bir konu var. İşte ay, uzay, Mars falan. Adam biliyor çalışmış dersine. Şimdi bizi izliyor. Başka bilmediği konular var. Diyor bunların fikirlerini bir dinleyin falan. Sonra o konulardaki cahilliğimizi görünce. Hani o vakte kadar saygı duyduğu bütün görüşlerin aslında yanlış olabileceğini anlıyor adam. Yani evet, tedirginlik doğru. Duygusunu düşün. Şimdi düşünsene gittin abi profesörü dinliyorsun. Ulan bu adam 10 numara 5 yıldız falan filan diyor. Sonra adam diyor ki işte sana abicim diyor aslında.
Oyunlar satanist işidir diyor mesela.
Aynen. Kalkıp birdenbire öyle bir şey söylüyor. Ne yapacağım? Atış bir şey söylüyor. Aklını almayacağım.
Ben de
uyuzluyorum.
Ama sıkıntı şu. Biz zaten bilmediğimizi aslında.
Ya da dünya düzdür deyip hani böyle.
Ben şunu söyleyeyim. Biz hiçbir zaman bilim konusunda şey yapmıyoruz ki. Bu böyledir demiyoruz ki. Geyik konuşuyoruz yani. Hani onu ciddiye. Bizi tanımayan bir adam ciddiye almış olabilir ama.
Beni tanıdıkları için benim aslında söylerken onu öyledir dediğimi biliyorlar. Tamam. Bana güvenemedikleri
zaten
için mi
gittim? Zaten bilim haberleri hep şöyle oluyor. Galiba 500 bin kilometre. Yani tam böyle verilmiyor yani.
Yarım. Şimdi hani bir de Japonlar mı yapmıştı filan diyorum tamam. Meğer onu da şey yapmış. Avrupalılar yapmış. Hani işte, falan derken. Neyse düzeltiyorsunuz Allah'tan. Yorumları okuyun. Bakın arkadaşlar ben hep söylüyorum. Yorumları okusunlar.
Evet bizden bir halt olmaz. Her hafta bir boş ekran koyalım. Biz siz yorumlarda abi kendi kendinizle konuşun.
Gündemi tartışın siz. Samsung Xeon'la da ilgili bir gelişme var. Bazı sızıntılar oldu filan. Ekrana delikli bir tasarımı olacağı falan konuşuldu işte. San Francisco'da 20 Şubat'ta bir etkinlik düzenleyeceklermiş. Bir davet falan da gelmedi. Buradan Samsung'a sesleniyorum. Evet, Apple ürünleri kullanıyor olabilirim ama ya, beni çağırın. Ben siz, oraya gelip o ürünü özelliklerini anlatırım.
Neyse, bunu başka bir zaman konuşacağız. Çok bir konu var. Unutturma bunu. Bu çekimden sonra konuşacağız. Bir videoda da bahsederiz belki.
Tamam,
öyle bir gereksiz bir tease verdim ki arayıcı gerek yoktu. Vallahi. Yani.
Sosyal medyada paylaşmışlar bunu. Seon'u ben de çok merak ediyorum.
Bu ne şimdi? Bir reklam mı? Ne oldu?
Abi, Mobil Dünya Kongresi'nden önceye çektiler ve dedikodular var. Tabii ki koskoca firma San Francisco'da düzenleyeceği etkinliği alelacele yapıyordur diye bir dedikodu çıktı. Ama niye alelacele yapıyorlar deniyor. Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde manyak bir şey tanıtacak diyorlar. Samsung bunu duydu ve alelacele Mobil Dünya Kongresi'nde yapacağı bütün her şeyi San Francisco'daki bir etkinliğe taşıdı diyor.
O kadar bir şey duyuracak Huawei yani.
Yani ne duyuracak bilmiyorum artık. Yani ne diyecek abi?
Huawei bayağı yükselişte bu arada galiba ya.
Yani bilmiyorum ya, ne yapacaklar. Yükselişte ama telefonları da Android tarafında gerçekten çok iyiler. Yani
şu
hakkını
diyorum.
Vermek lazım. Bir Android telefon alacak olsam bugün. Yani üst düzey bir telefon alacak olsam, param da olsa 8000 lira civarında çünkü. Yani P20, Mate 20 Pro alırsın abi. Gerçekten alırsın yani. Telefon her şeyle çok güzel bir telefon olmuş. Buradan da Huawei.
Göz kırptı Huawei'ye yani.
Mobil Dünya Kongresi'ne çağırırsanız oraya da kediler için akıllı koşu bandı. Teknolojinin ulaştığı son nokta arkadaşlar. Bir kediniz var ve şişmanlıyor. Kediler ev hayvanları.
Şişmanlıyor normal.
Şişmanlıyorlar. Evde yaşıyor hayvan. Dışarı çıkartmıyorsun ki. Koşmuyor, etmiyor, ağaca tırmanmıyor,
sen
kalmıyor.
Sen hiç kedi bakmadın değil mi?
Bakmadım.
Evet, dışarı çıkmak istemediğini anlardın kedi baksaydı.
Çıkmak
kedi
istemiyormuş abi. Evdeymiş öyle ev kedisi. Ama evden kaçıyormuş onlar bazen.
Şöyle, onlarda bir keşif duygusu var. Bir alan keşfi girer ama geri dönüyorlar. Yani hani keşfedip geri dönmek istiyorlar sonrasında. Yani
kalmak istemiyorlar. Evi bulamıyor.
Tabii evi çok çıkarsa evi bulamaz yani. Mesela bizimki bazen kaçıyor ama şey, biz en üst kattayız. Ben merdivenden onu geri postalıyorum sonra. Zaten korkup geri kaçıyor hemen tekrardan içeri. Ama şey, hani evden dışarı mesela çıkartmaya çalışın ki biliyordur kedi bakanlar. Veterinere falan götürmek veya onu kafesine koyup bir yere çıkarabilmek veya bırak her şeyi kucağına alıp dışarı çıkarabilmek bile zor yani.
Korkuyorlar yani.
Tabii bazıları korkuyor, bazıları daha cevval oluyor. Kedi karakteristik durumuna da bağlı.
Yani bizim Ender'in kedisi vardı. Adam evi yatmak için kullanıyordu. Arada komşuda falan uyuyormuş zaten. Eve de gelmiyordu.
Kedi mi?
Kedi abi, işte Ender'lerin ev, yanlış hatırlamıyorsun, 6. kat mıydı? 5. kat mı neydi? Odasında oyun oynuyoruz. İşte o gün onlarda kalacağız. Şimdi yani pencere açık, yaz vakti. Birdenbire pencereden bir şey atladı içeri. Ulan korktum yani şimdi. Giriş katında olsan hani az çok tahmin
oha,
edersin.
Oha, 6. katta.
Korktum abi. Meğer yangın merdiveninden girip çıkıyormuş hayvan eve. Bazen diyor ki biz pencereyi kapatıyoruz falan ya da şey yapamıyor diyor, alttaki komşuya giriyor diyor. Alıştı diyor, mama kapı falan varmış aşağıda.
Ama apartmanı rahatlığında ya.
Dedim, bu nasıl bir kedi dedim, evet. Yani. Bu dedim yani, böyle bir şey olamaz. Kedi olacak, öyle olacak zaten. Salacaksın, gidecek, gelecek abi.
İşte öyle olmuyor abi. Sokak kadar tehlikeli.
Ay işte koşu bandı yapmışlar. Bir de lazerle böyle kedileri koşturuyorsun ya. Bir lazer var, kedi ona koşuyor sürekli.
Devamlı.
Yani öyle bir led ışık var.
Vay arkadaş ya.
Sadece 1800 dolarcık.
Zenginler nasıl dolandıracaklarını şey yapar. İnsanlar için koşu bandı alsam bu kadar pahalı değil.
Aynen. Ya da insanlar için koşu bandı al, kedi onun üstüne koşsun. Yani
ben lazeri sallarım.
Yani bir de telefonlar falan kontrol ediyorsun. Kediciğim koş hani.
Ya diyorum ya işte abi, sosyetik insanların işte
bu dolandırma. 1800 dolar özel antrenör tutarsın. Kediyle beraber evin içinde koşarlar zaten.
1800 dolar var ya, bir sürü şey yaparım. Ya say say bitmez buradan yani. Çok harbiden fazla ha. Şey yapılır 1800'e.
İnanılmaz bir para.
Last of Us Part 2. Benim çok beklediğim oyunlardan bir tanesi ama ne zaman geleceği belli değil. Şöyle bir haber çıktı abi. IGN'de çalışmış eski bir editör, 3 yıl boyunca çalışmış bir editör. %100 2019'a çıkacak demiş. Yani böyle bir tweet atmış. IGN'den ayrıldıktan sonra bu arada. Yani IGN'den ayrılmış. Ama bir muhabbet esnasında Last of Us Part 2 2019'da %100 çıkacak. Ben 2019'da çıkacağını beklemiyordum bu arada, onu söyleyeyim.
Neden?
Çünkü oyunun yapım süreci daha, ara sahneleri yeni çektik falan.
Ama 2020'ye kalmayacağını şey yaparım ya,
şimdi
tahmin
şöyle
ediyorum.
Bir sıkıntı var. Sayıyorum oyunları. Ghost of Tsushima.
O 2020.
Days Gone. Ondan sonra Cima. Death Stranding. Last of Us. 4 tane oyun var. Bunlardan
ya,
birinin...
Ya Sony'ye bakar mısın ya? Adamın kalır oyunlarına bak.
Evet. Yani ya bu sene zaten Xbox da geç açıldı. Açılamadı gerçi.
Açılmadı. Ne açıldı canım? Game Pass'ler yani olmazsa konuşmazdık.
Çıkış senelerinde konsolların genelde iyi oyunlar olmuyor ya. Hep genelde sonlarına doğru. İşte PlayStation 3'te Last of Us görmüştük. PlayStation 2'de God of War 2. Gerçi PlayStation çok istisna bir konsol da. Bir sürü oyun var. Bir sürü adamlarda. Velhasıl bunlardan birinin ya da ikisinin 2020'ye sarkması çok muhtemel. Ben zaten 2020'de bekliyorum PlayStation 5'i. 2020'nin Kasım'ında PlayStation 5 çıkar. Haziran gibi de Last of Us 2'yi görürüz falan diyordum. Çünkü önceki Last of Us da öyle olmuştu. Haziran'da çıkmıştı.
Sonunda evet. Demine.
Sonra PlayStation 4 evet. Çıkmıştı. Ve şöyle bir şey var. Ara sahnelerin çekimlerini falan daha yeni yapmışlar. Yeni yapıyorlar yani.
Bir izleyenimiz sormuş. Demiş ki Enis Beyciğim demiş. Hı hı. Ara sahneyi ayrı, oyunu ayrı geliştiriyor olamazlar mı?
Çok muhtemel olmuyor genelde. O yüzden. Mesela God of War örneğinde veya benzeri yapım süreçlerinde de genelde birlikte yapıyorlar. O anki duygu, o anki tempoyu görmek
tabii
için.
Tabii animasyon elinde yoksa adamın ekleyemiyor, edemiyor. Ya, öyle bir geliştirme
çünkü
olmuyor.
Çünkü şimdi ara sahne dediğimiz şey de şu. Oyuncular sadece ara sahnede performans sergilemiyor. Oyun içindeki in-game artık yani her oyun içindeki hareketlerde de animasyon sergiliyor. Mesela karakteriniz şöyle mesela Last of Us'ın animasyonları çok yumuşak. Gerçek dışı bir yumuşaklığı var.
Evet.
Onların hepsi pek çok şekilde mocap dediğimiz şey, teknolojiyle yapılan teknolojiler olduğu için. Nasıl bir anlaşmaları var bilmiyorum oyuncularla ama dediğin gibi de olabilir. Bana çok olası gelmemişti. İnşallah 2019'da çıkar. Ama sonradan şöyle bir şey olmuş. Bu haber olunca her yerde hani oha 2019'da geliyor diye ya tabii tabii çıkış tarihi değişebilir diye bir tweet daha atmış. Yani amacını bilmiyorum ama bir ağzından...
Şey çok güzel ya ben böyle var bu tweetlerden ben de mi alsam birkaç tane?
Bence ağzından kaçırmış gibi geliyor bana. İnşallah ağzından kaçırmıştır. Boş yapmıyordur yani. Ya boş yapmamasını umarım. Bir haber de PlayStation 4 ile alakalı. PlayStation 4 satış rakamı olarak 91.6 milyon adedi geride bırakmış dünya çapında. 91.6
PlayStation milyon. PlayStation 2 kaç satmıştı ya? 160 mıydı? Neydi?
Evet 150 ya da 160 galiba.
Öyle bir şeydi
değil mi? PlayStation 4 de herhalde PlayStation konsol arasında en iyi ikinci konsol olacak galiba PlayStation 2'den sonra.
Yani ama oyunlara falan baktığında çok iyi performans.
Zaten
yani.
Onlarla ilgili de şeylere var abi. Bak 25 Kasım 2018'e kadar 9 milyon kopya satmış Marvel Spider-Man.
Ve Spider-Man'i daha yeni bitirme şansım oldu benim. Geçtiğimiz hafta bitirdim. Yani senaryosu da çok iyi ya.
İyi çalışmış herifler
ha, bir tek boss savaşları çok şey.
Ya boss savaşları açık dünya olayları falan biraz sıkıcı olmuş ama hani baştan sonra mesela keyifli oynadım ben oyunu.
Evet
yani
çok keyifli
zaman şey
canım senaryosu çok keyifli zaten.
Eleştirecek yer var ama hani oyun keyifli oynanıyor. İstatistiklerinin yanına şöyle bir şey ekleyeyim. Mesela 2018'in holiday sezonunda yani bu işte ecnebilerin Noel dedikleri sezon esnasında muhabbete bak ecnebilerin Noel dedikleri o pis sezon esnasında 5.6 milyon adet PlayStation 4 satılmış dünya çapında. Bu da önemli bir rakam. Aynı sezon içerisinde 50.7 milyon PlayStation 4 oyunu satışı olmuş. 50 milyon PlayStation oyunu
inanılmaz rakamlar ya.
Ya PlayStation gerçekten müthiş gidiyor. Burada da şey söyleyebiliriz işte. Yani her zaman söylediğim şeydi benim. Konsol ne kadar iyi teknolojiye sahip olursa olsun her zaman oyun sattırıyor abi onu. Yani Xbox dünyanın en iyi teknolojisini de yapsa oyun lazım. Onlar da 2019'da bir şeyler yapacaklar.
Abi işte bak ne diyoruz? Kalan oyunları sayıyorsun. Xbox'ta bir tanesi
kalan
olsa bunlardan.
Bir tanesi bile.
İşte bak Xbox'ta bir tanesi olsun. Adamlar şey derdik yani. Xbox One X almak için mi neden filan derdin yani. Yok.
Evet.
Bir tanesi bile yok ya. Hani bugün Days Gone şey olarak bakılıyor. Hani
ara oyun yani.
Xbox'ta olsa var ya hani harbiden adamın şeyi dersin işte sahipleneceği oyun bunun üstüne yürüsün falan dersin yani.
Evet,
öyle bir duruma geldi. Yani biz eleştiriyoruz da PlayStation 4 oyunları için de eleştiriyorsun. Yoksa oyun kötü bir oyun olmayacak her şeyle yani. Onu da söyleyebilirim. Oynadığımız kısmı biraz keyifli. IBM'den tasarımıyla dikkat çeken 20 kubitlik Quantum bilgisayar. Şimdi CES'te sergilendi. Tabii bu bilgisayar böyle hoş gözüksün diye özel bir tasarım firmasıyla beraber çalışılmış İtalyan. Böyle müzelere falan sistemler üreten. Soğutucuları falan gösterilmemiş. Böyle özel bir fanusun içinde inanılmaz tatlı görünen bir şekil var. Ve demiş ki IBM bu ilk ticari Quantum bilgisayar. Biz bunu bulut üzerinden işleme de açacağız. Şimdi Quantum bilgisayar, qubit dediğimiz olayı biraz açmak lazım. Tuna'nın buraya çok fazla bir fikri yok yaz. Yukarıda yanıp söylesin o. Çok fazla bir fikri yok kısmı. Şimdi normalde bit dediğimiz şeyde bilgisayarlarda bir sıfır bir bir var. Var ya da yok diye hesaplanıyor. Ama qubit dediğimiz olayda var var yok yok. Yok var var yok. Yan yana dizilimlerle beraber birçok kombinasyonda olabiliyor. Yani aklınıza gelebilecek her kombinasyonda qubitleri dizebiliyorsunuz. Şimdi 0, 1, 1, 0, 1, 1 yani 2 bit olarak düşündüğünde kübitlerde olasılık değişiyor. Çünkü aynı kübit hem 0 hem 1 olabiliyor sen ona bakana kadar. Her iki durumda da olabiliyor. Şey diyorlar buna görecelik kanunu mu? Bir şey bir ismi var bunun. Sen ona baktığın anda ancak değerini görüyorsun. Sen bakana kadar değeri muallakta. Hatta yapılan bazı deneyler var kuantum bilgisayarlarla ilgili. Kuantum bilgisayarlara zor formüller biliyorlar. Bu arada kuantum bilgisayarlarla gündelik işleri yapamıyorsunuz. Kuantum bilgisayarlar biraz da yoğun hesaplamaları şifrelemeye yönelik sıfırdan sonrası kayar nokta hesabı dediğimiz işlerde çok çok büyük performans artışı sunuyorlar. Karmaşık bir formül verdim kuantum bilgisayara. Çözdü. Diyelim ki 10 saniyede sonucu verdi. Formülü daha karmaşık hale getirsen de 10 saniyede sonuç veriyormuş. Formülün zorlaşması, daha karmaşık hale gelmesi çözüm süresini etkilemiyormuş.
Ya bir artı biri de mi 10 saniyede hesaplıyor yani?
Yok. Formül çok karmaşık yani bir formül. Sen daha zorlaştırıyorsun formülü.
Aynı formülü zorlaştırıyorsun.
Tabii aynı formülü daha zorlu, daha kapsamlı hallere getiriyorsun.
Ha anladım.
Bilgisayar, standart bilgisayarlarda süreç uzarken kuantum bilgisayar sürekli aynı sonucu aynı sürede veriyor. Mesela diyelim ki sen 256 bit şifreleme yaptın. 256 bit şifrelemeyi 10 saniyede çözdü ya. sen şifrelemenin tipini değiştirsen de şeklini değiştirsen de 256 bit olduğu sürece o şak süreç. Diye süreç 10 saniyede süreci veriyor. Hatta şey söylüyorlar, kuantum bilgisayarlar yaygınlaştıktan sonra şu anki şifreleme tekniklerinin hiçbir işe yaramayacak, anında çözecek diyorlar. Anında sonuç verecek. Ben özellikle miningle merak ediyorum. Hani orada tahmin nasıl ederken şey nasıl rastgele ne yapabilir diye. Bir tane de örnek vermişler. Mesela 300 qubitlik bir kuantum bilgisayarı demişler. 2 üzeri 300 normal bite denk geliyormuş. Bu 20 qubitlik kuantum bilgisayarı da 1 milyon 48 bin bite denk geliyor. Hesap gücü olarak.
Çok iyi.
Bak işte çok iyi falan rakam olarak ya. Gerçekten hiçbir fikrim olmadığı için yukarıda çok fazla fikri yok yazıyor.
Bana hiçbir şey yazmıyor.
Böyle değerler boş yazmışlar. Tamam mı? Ben bunları yazıyorum. Büyük ihtimalle sevenlerimiz aşağıda açıklayacaklardır bunu.
Sevenlerimiz mi artık?
Sevenlerimiz mi lan?
Allah razı olsun için biriyle açıklasın. Hiçbir şey anlamıyorum çünkü.
IBM'den bir başka güzel proje var. Şimdi cep telefonlarının birçoğunun içinde barometre var.
Ha, bu benim konum.
Tamam. Evet. Yüksekliği ölçüyorlar. İşte diyor ki şu kadar kat tırmandım, bu kadar hava basıncı ölçüm yaptım, sen şu kadar performans sarf etmiş olabilirsin falan filan. Hatta bir ara işte Samsung'un saatini takıyordum, barometreyi yanlış hesaplamışlar. Asansörle yukarı çıkıyorsun, bugün 10 kat tırmandın diyor. Lan oğlum bir yürüdün mü yürümedin mi, sen ona da bir bakı var. Ya da metrodan filan bir çıkıyorsun, İşte bugünkü performansın çok iyi falan filan diyor. Çünkü barometrenin o basınç değişikliklerini hesaplamasıyla alakalı bir durum var orada. Samsung saat yanlış ölçüyor işte metrodan çıktığın zaman falan filan. IBM demiş ki ya barometre var. Barometre aslında hava durumu tahmininde kullandığımız araçlardan bir tanesi. Yani hava durumunu tahmin için barometredeki basınç değişikliklerini gözlemlememiz bize yetiyor aslında bazı şeyleri çıkartabilmemiz için. Tabii ki termometre lazım, yana diğer bileşenler de lazım daha kesin sonuçlar verebilmek için, ama barometre çok önemli bir değer. Barometrenin ölçtüğü değerler. Biz cep telefonlarına bir uygulama yükleyelim. Bu programa katılacak insanlar sayesinde daha yüksek çözünürlükte hava tahminleri yapalım. Şimdi 13 kilometre çözünürlük ve 3 kilometre çözünürlükte bir harita yayınlamışlar. Yani neredeyse ilçe ilçe hava durumu tahmini yapabiliyorsun. Mesela işte yani. Kartal'da yağmur yağacak ama Maltepe'de yağmayacak diyebiliyorsun. Mesela hava durumu tahminini o dereceye kadar hassaslaştırabiliyorlarmış cep telefonu verilerini kullanırlarsa. İşte hani big data diyoruz, büyük data diyoruz. Evet. İnsanların yaptıkları hareketlerin izlenmesi diyoruz. Cep telefonundaki barometre bilgisinin bile bir yere gidiyor olması ne kadar değerli bir bilgi bak.
Yok ben buna izin vermiyorum. Ben istemiyorum.
Niye?
Ne zaman yağmur yağsa beremi takar.
Yok işte değerli bir bilgi derken de ticarileştirilebilecek bilgi. IBM bunu i̇şte satacak sonuçta.
İşte ben istemiyorum. Satacak. Ben istemiyorum abi. Benim bu telefon bak IBM'e buradan açık mesajını veriyor. Benim telefonumu böyle şeyler için kullanamazsınız. Ne zaman hava ne yapayım? Cahil yorumlarıma devam ediyorum şu anda. Ne yapacağım abi, ne zaman güneş çıkacak, ne zaman yağmur yağacak?
Kart paylaşımı yaparsa
pamuk şeker. Ha, o zaman
evet. Yani, yani. O zaman kolay. İstediğin kadar kullanabilirsin falan.
Kardeşim bedava herkes verilerimizi kullanıyor. Yeter artık, sıkıldım ya.
Bomba bir olay ama ya.
Biri de demiyor ki Enis, şimdi ben sene bu sene ben senin 10 tane verini kullandım. Al sana bir hediyemiz. İşte şuradan bir yıllık üyelik hediye diyorum. Al bir tatil yap eşimle beraber.
Yapay zeka senin sayende geliştirdik. Ha,
bir tane yapay zeka prototipi gönder falan. Hani hiçbir güzellik yok, hiçbir şey yok yani.
Bedava devamlısı içerik oluşturan bir yapay zeka. Beleş içerik oluşturan.
Ben de onları sömüreceğim abi ama. Çok yakında, az kaldı. Deli bir projeyle geliyorum.
Teknolojiyle ilgili son haberim de Bose'den geliyor. Bose araç içi bir gürültü, aktif gürültü engelleme teknolojisi tanıttı ve 2020-2021 gibi de otomobillerde bu yer alacakmış. 6 tane mikrofon var yönlendirilmiş olarak. Çevreyi ve aracın içindeki titreşimleri de algılayan sensörler var. Hem çevreyi dinliyor hem de sensörlerle titreşimleri algılıyor. Araç içindeki ve dışarıdaki gürültüleri engelleyecek ters gürültüler üretiyor hoparlörlerden. Sen böylece duymuyorsun.
Hadi ya. Öyle bir şey mümkün ha.
Şu anda gürültü engelleyici kulaklıklar böyle çalışıyor zaten. Çevreyi dinliyorlar. Çevreden gelen seslerle ters frekansta başka bir bantla ses üretiyor. Senin kulak zarının titremesini engelliyor.
Bir şey söyleyeceğim. Aslında bunu mesela bak, bunu da istemiyorum ben. Çünkü şöyle bir şey var. İstanbul'da mesela ben dışarıdaki sesleri duymak istiyorum trafikteyken. Şöyle bir, tabii trafikte çok yavaş giderken değil ama şey düşün abi. Arabadasın mesela, gidiyorsun, hiçbir şey duymuyorsun. Diye çağırt diye geldi biri, yandan girdi.
Ya o var. Ben mesela şeyi çok
İstanbul
gözlemliyorum.
İstanbul tehlikeli.
Ses geliyor abiden, bir tane Apache motor sesi. Var var var. Bakıyorum abi dikiz aynasına. Sağımdan geliyor adam.
Dikkat ediyorsun.
Emniyet şeridinden hızlıca gelecek belli. Ya emniyet şeridinin adama yol veriyorum ya bak.
Ben de öyle.
Emniyet şeridinden geçecek diye adam yol veriyorum ya. Öyle. Ya da yol daralıyor. Daralacak önümde. Bakıyorum adam kaptırmış geliyor. Önüme
kesecek,
geçecek.
Aynen
geçecek.
Öyle.
Abi yavaşlıyorum, geçsin. Belasını bulsun ya. Nerede? Benden de bulmasın da. Gitsin uzakta bir yerde bulsun. Dediğin gibi İstanbul bizim tehlikeli. Duymamız lazım. Yani bizim evet. Dışarıyı sürekli duymamız
şey
lazım.
Şey de öyle. Sıkıntı. Mesela motor, bazı motor şeyleri de öyle. Yani normal gidiyorsun. Mesela sola geçeceksin. Sinyalini vermişsin falan filan. Şuradan bir şey geliyor bir anda. Hani onu sesini duyuyorsun. Bir şey oluyorsun. Hafiften sağa kırıyorsun.
Bizim bir arkadaşın sözü vardı.
Her alette aynı sıkıntı. Farklı
ulan
sıkıntı
diyor bari kendi canının değeri yok diyor. Benimkini düşün diyor. Hani, değil mi? Çünkü o motorlar gerçekten çok tehlikeliler. Yani kimi zaman adam tamamen yani motor sürücüleri çoğu zaman senin dikkatine güvenerek bazı hareketler yapıyor.
Aslında o sadece bence motor sürücüsü için geçerli değil. Bence trafikteki pek çok agresif kullanan herkes senin dikkatine güveniyor.
Evet öyle.
Çünkü abi araba mesela makas atıyor, tamam mı? Şimdi araba neye güvenerek makas atıyor? Kendi şoförüne güvenerek atıyorsa boşuna kendi. Çünkü makas atmakta bir şey yok. Direksiyonu sol yapıyorsun, sağ yapıyorsun.
Abi hepimiz yavaşlıyoruz siz öyle yaparken biliyor musun? Çünkü mallığı görüyoruz o
evet,
adamın.
Evet diyoruz ki sakin olalım bari de şu mallık hareketini yapsın. Kendini iyi şoför zannetsin makas atarak devam ederken. O da zannediyor ki orada ben makas atıyorum çok iyiyim. Ulan biz dikkat etmesek şu an 50 kere ölmüştün
aynen,
sen ya.
Aynen aynen kaza yapmıştık.
Biz bakıyoruz böyle ulan makas yapıyormuş
şuna sakin
olsun diye.
Yok zaten şey düşünüyorsun uzakta bir yerde duvara çarpıp ölse de hani kimseye zarar vermese diyorsun. Evet. Zaten dikkat edin makas atarken kaza yaptığı haberlerine kimse acımaz.
Ya açıkçası tabii bir can gitmesi aman bana ne ya.
Ama haberleri biliyorsun değil mi? Öyle bir şey var. Mesela yüksek hızdan kontrolünü kaybetti şarampole yuvarlandı. Belki de yüksek hız yok da anasını satayım tamam mı? Mıcıra şey yaptın yuvarlandın. Öldükten sonra nereden biliyorsun sen onu gazeteci olarak? Şarampole yuvarlandı.
O tespit yani.
Işte. Belasını bulmuş. Direkt o kadar şey demiyorsun abi.
Tabii gitmiş. İki şey vardır. Bir böyle bunları taksimde sallandıracaksın. Bak bakalım bir daha yapıyorlar mı? Bir de o şey işte.
Belasını buldu.
Belasını buldu var. Şöyle bir şey var. İki tane de ben oyuna haber vereyim. İkisi de Epic Spor diyorum. Epic Games ile alakalı. Epic Games bir tane mağaza açtı. Paylaşmıştık. Steam gibi bir platform aslında. Birincisi 10 Ocak'la 25 Ocak arası What Remains of Edith Finch bedava olacak. Muhakkak oynamanızı tavsiye ederim. Gidin Epic Games'ten edinin abiler o tarihler arasında. Yani şu anda 11 Ocak'tayız. Şu anda açık olması lazım. Bir de önemli bir haber. Ubisoft Division 2'yi Epic Games'e getiriyor. Epic Games'in store'una getiriyor abi. Ancak enteresan tarafı şu, Steam'e çıkmayacak oyun. Division 2 Steam'e bu sefer çıkmıyor. Epic Games'e çıkacak ve Ubisoft'un kendi platformu Uplay'e çıkacak.
Steam'in de boşuna oyun yapmaya başladığını hani düşünmüyorum ben işte. Bu yüzden yapıyor.
Epic Games yalnız iyi para saçıyor. Çünkü yani hem oyunu kendi platformuna çıkartacaksın hem de Steam'i es geçirerek çıkartacaksın.
Abi düşünsene.
Division 2 de ortalık malı gibi değil mi? AMD şey yapıyor. Hadi biz hediye veriyoruz diyor. Epic Games alıyor Division 2. Sanki Division test oyunu gibi olmuş herkes
yani
için.
Yani Division değil de bir oyun bana sorarsan daha çıkmadan önce bir firma tarafından bedava vereceğiz açıklaması oyunun değerini düşürüyor.
Bedava vereceğiz demedi. Ha şey ekran
kartı. Ekran kartını da vereceğiz.
Ama çok yapılan bir şey ki mesela Nvidia'da
yapıyorlar. Evet,
Battlefield, Battlefield gibi oyunları falan verdikten hatırlıyorum ben sanki. Değerini düşürmüyor be.
Çıktıktan sonra açıklama daha iyi ya. Çıkmadan daha oyun çıkmadı bile.
Bilmiyorum bence.
Çıkışıyla beraber açıklamalar daha iyi yani öyle bedava vereceğiz.
Bilmiyorum, çok takılmıyorum ben.
Division 2 bu arada güzel bir oyun. Division oynayanlar bence mutlaka denemeleri gereken bir oyun.
Yani zaten öyle Division 1'in yapamadıkları.
Beta kayıtları başladı bu arada.
Division 1'in yapamadıklarını yapacaklar. Aslında beni çağırdılar da gidemedim ya şeye testine. Yurt dışında bir yere. Ama çok ucu ucuna çağırdılar. Yani dedim gelemem ben oraya.
Abi ben E3'te oynadım oyunu.
Ben de Gamescom'da.
Genel olarak benim beğendiğim bir oyun oldu. Yani detay seviyesi ve grafik seviyesi bu sefer gerçekten hak ettiği seviyeye gelmiş. Adamların üzerindeki aksesuarlar PC'de oynadım.
Ben konsolda oynadım.
O zaman hak ettiği seviyeye gelmemiş anladığım kadarıyla.
Ya ben çok böyle şey görmedim. Bakınca ooo falan demedim yani.
Ha ben 4K çözünürlükte kayıt ettim oyunu.
Ben klasik şey oynadım abi. Bayağı bildiğin işte Xbox'ta. Tabii Xbox'ta oynadım.
Ama Xbox One X'de falan da kötü olmaması lazım. Belki ya sendeki erken değil, geliştirme miydi?
Kötü değil. Şey değil ama yani hani AU diyeceğim bir şey değil yani.
Ha, ben sevdim grafikleri ve Division 1'e göre bayağı iyi seviyede ki Division 1'de aslında bir sürü güncelleme olsa çok tabii iyi seviyeye geldi.
Zaten Division 1'in işte yapamadıklarını o Division 1'in genel olarak yapmakla ilgili eksiklik çektiği şeyleri Division 2'de paketleyip verecekler. Klasik Ubisoft ya her sene aynı şey yapıyor.
Aa, programın sonunda birkaç şey söylemek istiyorum.
Hayda ne oluyor?
Ya gerçekten son dönemde iyice sinirlerimi bozmaya başladı. Çünkü sadece şey değil yani eski jenerasyon yapmıyor bunu. Yeni jenerasyonda da çok görüyorum. Abi birincisi Allah rızası için metro ya da otobüs boşsa kapının önünde durmayın. Allah rızası için ya genç adamlar yemin ederim metro kapısı açıldığında bir çekil kenara geç. Hani tamam anladım orada dikileceksin anlıyorum seni. Anlayışsızın önde gidenisin tamam mı? Empati yapma yeteneği sıfır ama. Yani bir kenara kaykıl be geçelim. Abi dün metrodayım. Metro bomboş ayakta gırlayel var. Yani o bomboşsun değmediğin kimseye temas etmeden gidebileceğin bir boşlukta. Oturarak yer yok ama. İki tane adam sırtlarını dayamışlar çıkış kapısına. Kapı açılıyor ya çekilmiyorlar abi. Bir de hep müzik dinliyor böyle dans mans ediyor orada bir tanesi. Herhalde o kafadan tırlak diyeceğim ama diğeri ne yapıyorsun ya? Hadi bak bu bir. Bunu yazıyorum. İki. Arkadaş sağlığınız yerinizde gençsiniz. Asansöre koşmak nedir ya? Asansöre koşuyor la herif. Asansöre koşuyor. Asansör öncelikli olarak engelliler. Daha sonrasında yaşlı ve çocuklular için yapılmış. Bırak onlar bir yetişebiliyorsa yetişsin. Onlardan kalırsa sen arkadan binersin. Koşmak ne la? Önünde koşu. Lan koşacağın yere git, yürüyen merdivenden yürü ya. O telaşa değmez abi. Ben telaşı gözlerinden gör. Koşuyor lan. Allah sana koşacak gücü vermiş, sağlığı vermiş. Yürüyen merdivende dur çık be. Ben bazen gözlemliyorum. Özellikle seçiyorum oradan birini. Sana yemin ediyorum aşağı yukarı aynı sürede çıkıyoruz yukarı. Yürüyen merdivenden. Bu ikinci olaydı abi. Üçüncü olayda. Şimdi bakın bu metrolarda ve otobüslerde özellikle engelli yaşlı gaziler çocuklar için oturmak için de oraya bir bank ayırırlar. Yani tamam her bank değil ama o bölüm onlara ait. Zaten giriş üstüne,
otobüste genelde ilk koltuklar.
Evet. Onlar. Metroda da üçlü koltuklar var karşılıklı. Üzerlerinde de resim var abi. Engelliler, çocuklar, yaşlılar öncelikli. Geldi mi kalkacaksın diyor, tamam mı? Yani tamam diğerlerini de verme. Zaten vermek gibi bir zorunluluğumuz yok. Okey. Ama o koltuğu vereceksin. Ben bu koltuğu bunlara ayırdım öncelikli diyor. Abi yani vermiyorlar yer. Engellilere vermiyorlar. Her şeyi geçtim. Abi biraz insaflı olun ya. Yani hepimiz engelli adayıyız. Evet Allah bize sağlık vermiş ama yarın ne olacağı belli değil. Ya da inandın neyse o sana sağlığı vermiş. Ama yarın ne olacağımız belli değil abi. Birazcık insaflı olalım, empati kuralım. Bir üçüncü maruzatım daha var abi.
Dördüncü bu.
Dördüncü mü oldu? Bayağı da bir saydım herhalde. Yani bu konularda. Yani insanların şeye saygısı kalmadı hiçbir şekilde. Şimdi metro merdiveni kullanırken de, hani asansörü geçtim abi. Merdiveni kullanırken de adam ortada çıkıyor ya da arkadaşıyla beraber sohbet ediyorlar yan yana. Biliyorsun şöyle bakarak çıkıyor. Abi orada sol şeridi boşaltacaksınız ya, bunu öğrenin artık. Üniversiteli adamlar yapıyor bunu. Üniversiteli adamlar yapıyor. Bak bir tane daha aklıma geldi yine. Şu metro açıldığında suratına doğru yürüyen adam var ya, kapı açıldığında karşı karşıya geliyorsun. Adam orada bekliyor seni. Şimdi yanlış bir izlenim olabilir bu. Daha çok açılır açılmaz kadınlarla karşı karşıya geliyorum. Nedense kadınlar abi ortlu durup ittirerek içeri girmeyi kendilerine hak görüyorlar. Ha yapan erkekler de var. Arkadaş aşağı ok koymuşlar. Nereden gireceğini buradan gösteriyor. Ortadan da çıkış oku koymuş. Sana doğru geliyor. Yani birazcık şey ya, kafayı çalıştırmak. Birazcık ya bak çok
abi,
azıcık.
Bir şey söyleyeceğim. Sence o insanın onu bilmeme ihtimali var mı?
Var ya bence. Neden biliyor musun bak? Bizdeki hata ne? Biz okuduğumuzu anlamada Türkiye geride biliyorsun değil mi?
Biliyorum.
Abi işaretleri ve yazıları koymuşlar. İşaret ve yazı yetmiyor bize. Orada bir tane adamın sürekli uyarması lazım. Çekil! Diye sopayla dürtmesi lazım abi.
Değil mi? Çekil!
Öyle. Çoban gibi yani anladın mı? Diye böyle. O asansör mü? Çekilin lan diye böyle. Kalk lan yer ver falan böyle. Anladın mı? Sürekli elinde sopa bir de.
Aynen.
Hatta şey düşündüm ya, biraz toplum polisi mi olsa? Toplumda birbirine saygı polisi.
Ha bunun da sonra boku başka bir yere çıkıyor.
Evet. El ele tutuşmaya falan gitmesin de. Yani.
Orada şöyle bir şey var abi. Ya tabii bilmeyen de vardır. Cahil gibi duran da vardır ama bence benim gördüğüm kadarıyla metrolarda, çünkü ben de metroya biniyorum, çıkıyorum. Şöyle bir problem var abi metroda. Kenarlarda bekliyorsun ya mesela. İnmelerini bekliyorsun mesela. Arkadakiler
önüne geçiyorlar.
Evet. Senin arkanda bekleyenler senin önüne geçiyorlar.
Evet.
Mırıldanmaya başlıyorlar. Hadi gidelim falan oluyor. Bilmem ne oluyor falan. Abi herkes de şunun telaşı var. Ben bineyim oturayım. Ben bineyim oturayım. Yani bak ben sana söyleyeyim.
Gerçi akşamda sadece bineyim telaşı oluyor.
Ya ve de bineyim telaşı oluyor. Çünkü adam şey diyor. Ulan bu adam atlamadı. Sen mesela soldasın. Sağda bir sıra var. Soldaki sıranın önünde ben duruyorum mesela. Ben binmedim bekledim diyelim. Arkamdaki adam sinirlenmeye başlıyor çünkü sağdan binmeye başladılar.
Evet.
Ve onlar bindikçe bu adam binemeyecek ve evine yarım saat daha geç gidecek. Şimdi hepsi tetiklenmeye başlayınca adam diyor ki yemişim inenleri. Ben diyor kendi canımdan daha mı önemli inenler diyor. Bencillik başlıyor. Bencillik başlayınca ne oluyor? Atıyor kendini. Bunun tek çözümü her zaman söylediğim gibi kalabalığı azaltmak. Başka bir çözüm yok. Yani biz insanlara
ama ne olursa kalabalık olsun, azalmaz artacak. İşte yani İşin kötüsü bu.
Şöyle platformları şişlendirerek. Ha,
atom bombası gibi diyorsun.
Nükleer gibi.
Platform. Ufak bir
platformu çeşitlendirecek abi. Metro varsa 5 at olacak. Otobüs varsa olmayacak. Başka bir şey olacak. Tren mesela hayata geçecek. Yani başka türlü
abi
olmaz.
Büyük şehirlerin hepsi kalabalık ya. Tamam hani İstanbul kalabalık. Biraz ekstra kalabalık ama bizdeki en büyük sıkıntı dediğim gibi barzoluk abi. Yani kimsenin kimseyi düşünmemesi ya.
İşte zaten diyorum ya işte bir barzoluk diğer barzoluğu doğuruyor. Ve bizde maalesef şu anda herkesin barzoluğunu bitirmenin imkanı yok. Ya yani bir tane kimse barzo olmasa İstanbul'da şu anda kimsenin barzoluk yapmadığını düşün. O bir tane öne atlayan adam o kadar göze batar ki ikinciyi öne atlayamaz. Senin dediğin şey var ya hani şimdi niye adam bunu yapıyor rahat rahat? Çünkü yanındaki adam da yapacak. Onu
bak,
da
bir
biliyor.
De sıkıntı ne biliyor musun?
Ya ben herkes şunu gördüm. Tetikliyor.
Abi Almanya'da ya da Amerika'da ben buna birkaç kez şahit oldum. Diyelim ki bisikletliği rahatsız ediyor araba. Bisikletli abi arabanın yanına gidip tepki gösteriyor. Ne evet. yapıyorsun ya sen falan filan
diye. Size de bağırmışlardı.
Ama neyi biliyor musun bisikletli? Arabanın içindekinin ona yumruğu çakmayacağını biliyor abi.
Evet.
Şimdi Türkiye'deki en büyük sıkıntı insanlar haklarını ararken korkmalarındaki sıkıntı. Senin o Barzo'ya aga sen ne yapıyorsun kapının önünden çekilsene dememendeki sıkıntı. Barzo ağzına çakarsa bir tane suçu yok abi.
Evet.
Adamın suçu yok ya. Sokakta bir adamın bir adama şiddet uygulamasının suçu yok abi. Ancak çocuğu dövecek, ne bileyim kadını dövecek. Yo, o geçen, zaman suçu var. Işte, gerçi onlarda da sosyal medyaya düşmezse yok.
Evet, geçen işte bir tane ben şok oldum okuyunca. Müge Anlı'ya bir aile çıkmış da.
Ya, o ayrı bir şey.
O yani. Aile bu saatte kadar o adamların dışarıda yaşıyor olmaları, yani hala da normal hayatta yaşıyor olmaları, o iddialar doğruysa çok enteresan
bir şey. Bir de bana şey de garip geliyor. Delil yok. İddialarla adamları içeri aldılar. Sırf şey olsun diye. Hani ne yapıyoruz la biz burada? Delil yok, bir şey yok. Bunlar konuşup duruyor dediler.
Gözaltına ama galiba.
Evet. Adam ya, şey dedi çünkü. Yani adam ben suçsuzum diyor. Adam suçunu kabul etmiyor. Yaptı. Program ona döndü. Tamam belki suçludur. Bak bir şey demiyorum. Belki de suçludur gerçekten. Belki de en şerisi adi bir adamdır.
Ben hiç izlemedim.
Yani ama orada şöyle sadece bir tehlike görüyorum ben. O zaman ben de çıkayım Müge Anlı'ya. Ya bu Enis böyle bir değişik şeyler yapıyor, haller yapıyor. Ben öldürdüğünü düşünüyorum. Sanırım o adamı öldürdü.
Ama sen izledin mi o kadar? Konuşuyorum böyle de.
Ben sadece birkaç programı böyle baktım şeyine. Tabii haberlerini
belki
okudum.
Vardı mı onu görmemişsin.
Bir yeri kazmışlar, bir kemik bulmuşlar. Kemiğin kime ait olduğunu falan belirlememişlerdi mesela. Hayır,
belki delil bulmuşlardır. Orayı görmemişsindir. Onun için diyorum.
Bence delil bulsalardı basın yasağı falan da gelmezdi. Basın yasağı falan getirirler artık adamlar. Öyle yeter mi la deyip yani.
Aa, ben onu bilmiyordum.
Ha, bu ne yani la dediler artık. Bir yayın yasağı getirelim dediler buna.
Vay arkadaş ya. Ne enteresan.
Çünkü birazcık infial yaratmaya başladı toplulukta. Bunlar niye içeri alınmıyor? Ya tamam içeri alınsın da savcının önüne bir delil gelmesi lazım. Birinin şikayetçi olması lazım. Yani ilk önce sen şikayetçi olacaksın, bir delil olacak filan. Savcılık o deliller ve şikayeti eğer eşleştirirse, ki kimi zaman buna da gerek duymayabiliyorlar, senin hakkında bir dava açılacak. Yani anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir durum söz konusu. Bildiğim kadarıyla yanlışım varsa da siz yine yorumlarda yazarsınız. Ama bence Türkiye'deki en büyük sıkıntı dediğim gibi, artık bir adamın da bir adama şiddet uygulamasının, reşit yaştaki, aynı yaştaki insanların da birbirine şiddet uygulamasının çok yüklü cezası olması lazım. Oğlum sen bu adama nasıl vurabilirsin demesi lazım ya. Böylece herkes hakkını arar abi. İnan bana hakkını arar. Çünkü dayak yediğinde bilirsin ki o adam içeride yatacak 5 yıl ya da sana iyi bir tazminat ödeyecek. Keyfine bakarsın. Yumruk yediğinden sevinirsin
belki. İyi bir tazminat ödeyecekse o zaman da şu başlara ben sana söyleyeyim. Vursana lan. Hadi vursana.
İşte
hadi vur.
Amerika'da öyle oluyor. Göğüs göğüse falan geliyor adamlar falan. Vurmuyorlar kolay kolay.
Ha, ilk vuran ayvayı yiyor
yani. İlk vuran ayvayı yiyor orada çünkü. Öyle vurmak yok abi. O eli alıyorlar ondan sonra yani.
Ay, orada bile bile dövdürtmeye çalışırsın kendini tazminat almak için. Düşünsene geçimin bu. Her erkeğinde birini dövdürtüp tazminat alıyorsun.
Abi zaten
bir
hakkını
alıyorsun.
Arıyor o yüzden. Sürekli bir bağırış çağırış oluyor.
Herkes şey hakkının
sıkıntı
peşinde değil
yok
mi
ama.
Tazminat için hakkının peşinde ama sonuçta hakkı buluyor bir şekilde belki.
Tazminat mıdır bilmiyorum ama böylece bir hak doğuyor. Yani arayabiliyor. Hakkını bak işte hukuk sistemi o kadar önemli ki. Kanunlar şeyler. Hakkını arayabilmen için bile topluluk içinde hukuk sistemine güveniyor olman lazım zaten arkadaş. Böyle bir durum var yani.
Umarım kimse yani hayatı boyunca bu tarz bir hakkı araması gereken bir durumla karşı karşıya
keşke,
kalmaz.
Keşke evet. Evet yani arkadaşlar bir maruzatım vardı böyle. Ben metroyu kullanmaya başladım. Yine anlamışsınızdır. Toplu taşıma kullanıyorum. Sillerim çok bozuluyor yemin ederim. Yani. Sadece yani o anki o görüntüyü görmek yetiyor bana. Böyle be. Bayağı sinirim bozuyor. Bak ektirdiğim saçlar döküldü.
Normal.
Bu arada ektirdiğin saçlar döküldü diyen var. Sen ektirmemiş miydin diyen var. Ya ben video çektim bunun için. Yarım saat dil döktüm. Anlattım süreci. 20. günden sonra şok dökülme denen bir dökülmeyle dökülüyor saçlar. Sonraki 3 aylık 6 aylık dönemde tekrar çıkıyorlar.
Evet.
Ekilen tüm saçlar dökülüyordu ekildikten 20 gün sonra arkadaşlar. Şimdi o şok dökülme gerçekleşti. Çıkmasını bekliyorum. Ne oldu abi bunlar eski video mu? Saçlar niye böyle? Şimdi sürekli de yazmak zorunda kalıyorum. Bunu da alt tarafa eklemiş olayım. Hoşçakalın. Çok uzattık.
Bay bay.
İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.